Ayrım 11. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu, sayfa 132. Hükümet yuhalandı. Törenin ardından Kışlalı'nın naaşı gözyaşları arasında büyük tiyatroya getirildi. Alkışlar eşliğinde omuzlar üzerinde taşınan naaşı, Kışlalı'nın bir fotoğrafının da yer aldığı sahneye yerleştirildi. Bu arada opera sahnesini ağzına kadar dolduran yurttaşlar, Kışlalı'yı dakikalarca ayakta alkışlayarak "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı attılar. Kızılay'dan yürüyüşe geçen kortejin opera binasına ulaşmasının ardından buradaki tören başladı. Törende Kültür Bakanı İstemihan Talay ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Rahmi Dilligil konuşmalarını hükümet aleyhine atılan sloganlar arasında yapmak zorunda kaldılar. Bir bölümü CHP'liler ile ADD'lilerin oluşturduğu kalabalığın "Hükümet istifa, başbuğ Ecevit" sloganları arasında konuşmasını kısa kesmek zorunda kalan Talay, Kışlalı'nın büyük ve öncü bir insan olduğunu belirterek ona yapılan suikast Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır. Onu saygıyla anacağız dedi. Kışlalı'nın Kültür Bakanlığı'nın kurumsallaşmasında Atatürkçü, çağdaş, laik bir bilim adamı olarak önemli katkılarda bulunduğunu belirten Talay, onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz diye konuştu. Salonda bulunanların yuhalamaları nedeniyle hava iyice gerginleşirken, DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'la salonda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gürkan'ın "Hükümet istifa" diye slogan atanlara "Terbiyesizler, sizin kim olduğunuzu biliyorum" diyerek tepki göstermesi üzerine yuhalamalar arttı. Tepkilerin yükselmesi üzerine salonda bulunanlar Kışlalı'ya saygıya çağrılırken İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Gerginlik üzerine sanatçıların Kışlalı'nın naaşının önünden saygı geçişi programı iptal edilmek zorunda kaldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kışlalı'nın naaşı yine alkışlar eşliğinde omuzlarda taşınarak sahneden indirildi ve cenaze arabasına konuldu. Araba ve arkasındaki kalabalık kortej, daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne gelmek üzere Kızılay'a doğru harekete geçti. Kışlalı'nın eşi, kızları ve yakınları da cenaze arabasının önünde yürüyüşe katıldı. Yol boyunca hükümete hedef alan sloganlar yükselirken, başbuğ Ecevit sloganlarına Fethullahçı Ecevit de eklendi. Türkiye laiktir, laik kalacak, laikiz, güçlüyüz, Atatürkçüyüz, şeriata geçit yok, Kemalist Türkiye, Nursi'nin itleri yıldıramaz bizleri, faşizme karşı omuz omuza sloganları ile Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz Atatürk, bu bayrak ve bu cumhuriyet sahipsiz değildir, Mustafa Kemaller görev başında, Kemalist devrim tamamlanacak, şeriata geçit yok, akiti kapatın pankartları dikkat çekti. Kortej Cumhuriyet Gazetesi önünde bekleyen yurttaş topluluğuyla birleşti. Kışlalı'nın naaşı kalabalığın içinde güçlükle kırmızı karanfillerle bezenmiş katafalka alkışlar arasında konuldu. Yeri Atatürk'ün yanı. CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde yapılan törende, demokratik ve laik cumhuriyetin en keskin savunucularından olan Kışlalı'nın ve Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle laik cumhuriyeti savunanlara gözdağı verilmesi amacına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını söyledi. Onun cenazesinin başında toplanan bu topluluk gibi binlerce insan, devletimizin değerlerinin savunucusudur. Sayıları giderek daha da artmaktadır diyen Öymen, Kışlalı'nın Kültür Bakanlığı döneminde uygarlık kazandırdığı kurumu, Atatürk değerlerini savunan bir bakanlık haline getirdiğini anlattı. Kışlalı'nın öğretim üyesi olarak öğrencilerini aydınlık ve çağdaşlık yolunda yetiştirdiğini kaydeden Öymen, "Babamız gibiydi" diyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla demokratik laik cumhuriyete karşı her türlü görevi kutsal bildi. Ölümünden 7 dakika öncesine kadar bu yoldaki uğraşılarını sürdürüyordu. Herkesi uyarmayı kutsal bir görev bildi diye konuştu. Öymen'in "Kışlalı'yı bugün uğurluyoruz. Yatacağı yer Atatürk'ün yanıdır. Üç okların, mumcuların, aksoyların yanıdır. Karanlık aydınlığı yenemez. Demokratik laik cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" sözleri büyük alkış topladı. Türkiye Cumhuriyeti için ölüm yok. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk, "Sevgili insan, şu anda bizi dinlemiyor sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Dinliyor. Belki de dileklerini bizim dile getirmemizi istiyor" diye başladığı konuşmasında çeşitli uyarılarda bulundu. Selçuk'un "Bu cinayet neden işlendi hepimiz biliyoruz. Siz de, ben de biliyorum. Bu cinayet, cinayetler zincirinin son halkasıdır. Acaba son halkası olacak mı?" sözleri üzerine yurttaşların birisi, "Yeter olsun artık" diye bağırdı. "Biz yeter artık diyelim ama yetecek mi?" diyen Selçuk şöyle konuştu. İnsanların acıları, duyguları elbette kutsaldır. Aklımızı ön plana çıkarmak zorundayız. 1993 yılında Uğur Mumcu'nun bayrağı sarılı tabutunun başında da konuştum. Orada milyonlara söylediklerimi anımsıyorum. Şimdi burada toplandık. Yüreğimiz yana yana Uğur'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Hakimlere lanet okuyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bundan sonra bu bütünlüğü bozmayalım. Laik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni savunanlar bir araya gelseler acaba bu cinayet işlenir miydi? Arkadaşlar, bu cinayeti işleyen katillere 1.000 kere lanet olsun. Ama bu cinayeti işletecek ortamı yaratan ve devrimci, laik, demokratik, insan haklarına dayalı cumhuriyetin amaçlarında birleşen insanları bölenlere de lanet olsun. Bunun üzerine Başbuğ Ecevit sloganları atılınca İlhan Selçuk bir tek insanı suçlamanın hiçbir anlam taşımadığına ve suçun paylaşılması gerektiğine dikkat çekerek eğer biz görevlerimizi ihmal ediyorsak, çağdaş toplum gibi yaşamanın koşullarını yaratamıyorsak bazılarını suçlayarak sorumluluktan kurtulamayız dedi. İlhan Selçuk, burada toplanmanın son görev olmaması gerektiğini vurgularken, Mumcu başında konuşan ben ve sizler 1999'da sevgili Ahmet Taner Kışlalı'nın bedeninin Türk bayrağına sarılmış tabutunun başında toplanıyoruz. 6 sene sonra 2005'te başka bir cenazenin başına da daha toplanacak mıyız? Demesi üzerine kalabalıktan hayır sesleri yükseldi. Bedenimizde yaşattığımız laik, demokratik Türkiye için bütünleşelim arkadaşlar. Niçin canını kanını veren insanların savunduğu cumhuriyete sahip çıkılmıyor diyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü. O toprağa doğaya karıştığı zaman hepimiz birer birer doğaya karışana kadar insanca yaşamamızı isterdi. Sevgili dostumuzu son yolculuğuna uğurlarken diyelim ki, aydınlık Türkiye'yi korumak için gerekli olan şeyleri yapacağız. Cumhuriyet gazetesi burada hedef tahtası ve yalnız bırakılmış bir hedef tahtası. Bütün yurtta bir kamu malı gibi benimsenmişken uzak durmamak gerekir. Bütünlük sağlayabilirsek yazarlar öldürülmez. Cumhuriyetin bütün çalışanları öldürülmek tehdidiyle yaşasalar bile onlara vız gelir. Ölüm insanlar içindir. Yaşayan kurumlar için ölüm yoktur. Türkiye Cumhuriyeti için ölüm yoktur. İlhan Selçuk, cumhuriyet mi, demokrasi mi tartışmalarına ilişkin olarak, cumhuriyeti azımsayanlar varsa bilin ki bunlar numaracıdır, yalancıdır, bunlar safsatadır. Gizli ya da açık olarak cumhuriyeti karalamaya çalışan herkesin sahtekar olduğunu anlamanın zamanı gelmiştir artık, dedi. Selçuk sözlerini, burada ben inanıyorum ki bu süreç içinde cumhuriyet yazarları tek tek öldürülseler de, kaybolsalar da laik Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Gazetesi bir bütündür. İki cumhuriyet birbirinden ayrılamaz. Birinin yaşaması öbürünün yaşamasını besleyecek, destekleyecektir. Bugünden tezi yok, seferberliğe geçerek görevimizi yerine getirmiş olacağız. Ahmet Taner Kışlalı'yı kucaklayıp güzel yolculuklar diliyorum. Eminim ki o her zaman yaşayacaktır, diye tamamladı. Kocatepe'de laiklik andı. Cumhuriyetin önündeki törenden sonra Kışlalı'nın naaşı Kocatepe Camii'ne götürüldü. Saat 15'te cami avlusuna gelen Kışlalı'nın naaşı alkışlarla karşılandı. Hükümet başkanlığının talimatı üzerine Ankara garnizonu ve birliklerdeki binlerce subay ve assubay da Kocatepe'deki cenaze namazına katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Romanya gezisini yarıda keserek geldiği Kocatepe Camii'nde yurttaşlar tarafından "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganıyla karşılandı. Şehit protokolünün uygulandığı törene katılan yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başta olmak üzere siyasiler yuhalanırken askerleri alkışladı. Cenaze namazının ardından Kışlalı'nın naaşı Karşıyaka mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Kışlalı'nın cenazesi gün boyu Ankara sokaklarında meclisten mezarlığa kadar büyük kalabalıkların sevgi seliyle son yolculuğuna uğurlandı. Son kitabı "Ben Demokrat Değilim". Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'nın yaşamını yitirdiği bombalı suikastten bir gün önce "Ben Demokrat Değilim" adlı kitabını baskıya gönderdiği ortaya çıktı. Kışlalı, cumhuriyet mi, demokrasi mi tartışmasına tepkisini kitabına verdiği "Ben Demokrat Değilim" adıyla ortaya çıkıyor. Demokrasi uğruna cumhuriyetin yıkılmasına izin verilmeli mi sorusuna hayır yanıtını veriyor ve "Çünkü eğer cumhuriyeti koruyabilirseniz, yitirdiğiniz demokrasiye bir gün yeniden kavuşabilirsiniz. Ama eğer cumhuriyeti yitirirseniz, demokrasiyi de zaten yitirmişsiniz" demektir açıklamasını yapıyordu. Kışlalı basılmış halini göremediği kitabında Ordu ve Siyaset, Atatürk ve Kemalizm, Demokrasi, Laiklik ve Türban, Güneydoğu Sorunu, Sol, Kültür ve Yazın ana başlıklarıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu tarihsel gelişim sürecinde irdeliyordu. Kışlalı, 9. kitabına yazdığı ön sözde demokrasisi köklü olan ülkelerde çok özel durumlar dışında ordunun duyar, görür, düşünür ama konuşmaz olduğuna dikkat çekerek ama gelişmişlik sürecinde geri kalmış olan ülkelerde niçin konuştuğu da önemlidir. Ve bu arada Türkiye'de eskiden konuşmazken niçin şimdi konuştuğu ise ayrıca önemlidir diyordu. Kışlalı, kitabında kendi sıraladığı şu soruların yanıtlarını bilimsel duyarlılıkla ortaya koyuyordu. Ordu niçin ve ne zaman siyasete karışır? Hangi koşullar üst üste eklendiğinde darbe yapar? Siyasal iktidara doğrudan ya da dolaylı olarak el koyduğunda yönünü belirleyen etkenler nelerdir? Ordunun ideolojisi nasıl oluşur, nasıl değişir? 27 Mayıs'ın ordusu ile 12 Eylül'ün ordusu için niçin düşman kardeşlerdir? Bugünün ordusu niçin 12 Eylül'ün ordusu değildir? 28 Şubat'ın anlamı nedir? Daha başka türlü sormak gerekirse eğer Türk ordusu her zaman Atatürkçü ise toplum yaşamında kısa sayılabilecek aralıklarla yaptığı darbelerdeki tutum farkları nasıl açıklanabilir? Kışlalı, Türkiye'de yaratılan kavram kargaşasına tepkisini kitabına adını verdiği "Ben Demokrat Değilim" yazısında şöyle gösteriyordu. Eğer Çillerler, Birdallar, Kara Kitapların yazarları, numaracı cumhuriyetçiler demokrat ise ben demokrat değilim. Eğer demokrasinin olanaklarını demokrasiyi yıkmak için kullananlar demokrat ise, eğer dinin siyasetini ve ticaretini yapanlar demokrat ise, ben demokrat değilim. Eğer yalancıları, hırsızları, Türkiye'nin düşmanlarınca beslenenleri, çeteleri koruyan düzenin adı demokrasi ise, eğer demokrasi buysa, ben demokrat değilim. Eğer demokrasi adına cumhuriyetin temellerine kazmayı vuranlar demokratsa, ben demokrat değilim. Ve onların demokrat yaftasını taşıdıkları bir yerde ben demokrat olmak istemiyorum. Çünkü onlarla aynı sıfatı taşımaktan utanıyorum. Cumhuriyet tehdit altında. Kışlalı'nın düzenlenen cenaze törenine cübbeleriyle katılan yurttaşların askerlerden sonra en çok alkışladığı grup içinde yer alan rektörler, halkın ikinci cumhuriyetçi, bölücü ve şeriatçılara karşı kenetlenmesi çağrısında bulundu. Üniversitelerin laik cumhuriyetin Türk Silahlı Kuvvetlerinden sonra ikinci büyük kalesi olduğunu vurgulayan rektörler, yurttaşın siyasilere yönelik tepkisini de doğal karşıladı. Kışlalı'nın askerlik döneminden arkadaşı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu, "Tepkiler siyasilere yönelikti. Yurttaşlar laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin özlemi içinde. Yurttaşların alkışı bize Atatürk çizgisinde ilerlememiz için daha çok güç verdi," dedi. Şeriatçı gazeteler tarafından sürekli hedef gösterildiğine işaret eden Alemdaroğlu, tehdit altında görev yaptığını kaydetti. Telefon numarası belirlenen Antalyalı biri tarafından sürekli tehdit edildiğini kaydeden Alemdaroğlu, "Ancak sonuç alınamadı. Cumhuriyet Savcılığına yeniden başvuracağım. Telefonun ankesörlü olduğu söylendi ama bunlar beni yıldıramaz. Atatürkçü gençler çoğaldıkça korunmamıza da gerek kalmaz. Kenetlenme dönemindeyiz," dedi. Cumhuriyete sahip çıkın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, makamında düzenlediği ve bazı televizyonların naklen yayınladığı açıklamasında yurttaşları çok geç olmadan cumhuriyete sahip çıkmaya çağırdı. Yargıya müdahale edildiğini, parlamentodaki siyasi yapıya güvenmediğini, terörün artarak devam edebileceğini belirten Savaş, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamayacağını söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla değil, can güvenliği tehlikede olan bir Türk vatandaşı olarak konuşacağım diyen Vural Savaş, Akit Gazetesi ve İBDACE örgütü tarafından sürekli olarak hedef gösterildiğini söyledi. Savaş, faili meçhuller konusundaki görüşünü şöyle dile getirdi. "Parlamentomuzun bugünkü yapısıyla açıkladığım önlemleri bir tekini bile aldırmayacağını ve bu yüzden terörün artarak devam edeceğini, faili meçhul cinayetlerin çoğunun bu yüzden aydınlanamayacağını biliyorum. Politikacılarımızın, insan hakları derneklerinin, bazı yazarlar ve parti liderlerinin düşünce özgürlüğünü sağlamaya çalışıyoruz bahanesiyle irtica ve süreklilik kazanan bölücü eylemler açık ve somut tehlike oluşturmaya devam ederken, ülke bütünlüğünü hedef alan yazıları ve sözlü propagandayı halkı ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahriki suç olmaktan çıkarmaya, 312. maddeyi değiştirmeye veya kaldırmaya çalışmaya ve başörtüsü eylemlerini kışkırtmaya devam edeceklerini ve böylece her zaman yaptıkları gibi yangına körükle gideceklerini de biliyorum. Devletin asıl görevi iddia edilenin aksine kamu düzenini sağlamak, ülke bütünlüğünü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaktır. Cumhuriyete karşı savaş veriyorlar. Eskiden devlet ön plandaydı, şimdi vatandaşı, bireyi ön plana çıkarmak için bunları yapıyoruz yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ümmet toplumunu ulus yapan, halkımızın yarısını teşkil eden kadınlarımızı toplum hayatımıza kazandıran, insanlarımızı kul statüsünden çıkarıp eşit haklara sahip vatandaşlar, bireyler haline getiren, beğenmedikleri Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet iradesidir. Onlar aslında cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmenin savaşını veriyorlar. Sevgili vatandaşlarım, cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanıdır. Bu işi yarına bırakırsanız inanın çok geç olacak. Kışlalı suikastinde somut ipucu var. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı suikasti ile ilgili soruşturma sürerken Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender suikastin 6. gününde soruşturmada açıklanması mümkün olmayan somut ipucuna ulaşıldığını söyledi. İskender çizilen robot resimlerle ilgili gözaltı olmadığını vurgulayarak bu iş sınama yanılmalı bir iş değil dedi. İskender, ulusal güvenlik güçlerinin tümünün Kışlalı suikasti üzerinde çalıştığını ve elden gelen tüm bilgileri paylaşarak değerlendirdiklerini bildirdi. İskender, robot resimleri henüz kimseyle paylaşmadıklarına işaret ederek, robot resimler dağıtılmıyor, bunda beklediğimiz bazı gelişmeler var. Şu anda açıklanması bizce mahsurlu görünüyor ama ileriki aşamalarda paylaşılacaktır. Biraz sabırlı olmak lazım. Şu anda belirgin gözaltı yok. Bu iş sınamanı yanılmalı bir iş değil diye konuştu. İskender, üstünde titizlikle çalışılan konuların varlığına işaret ederek, keşke hemen güzel haberleri süratle paylaşsak ama bize güvenin, bu iş çözülecek inşallah, dedi. Bomba raporu. Olay yerinden kanıtları toplayan jandarma birimlerinin kriminal laboratuvarda yaptığı incelemenin sonuçları raporlaştırıldı. Ankara DGM Başsavcılığı, Emniyet ve MİT'e gönderilen 1 Kasım 1999 tarihli raporda, yasa dışı örgütlerin eylemlerde hangi malzemelerden yararlandıklarına ilişkin karşılaştırma yapıldı. Raporda bombanın Efes Pilsen bira kutusunun altı denilerek içine kompozit B denilen hem C4'ün ham maddesi olan RDX hem de TNT karışımı yerleştirildiğini saptandığı kaydedildi. Benzer düzenek 18 Ekim 1999'da İstanbul'da Diyanet İşleri Vakfı Kitabevi'nin kapısının önüne bırakılan bomba ile mekanik düzenek açısından hemen hemen aynı özellikler gösteriliyordu. Kitabevi'ne bırakılan patlayıcının da saat ateşlemeli, elektrikli fünyeli, parça tesirli el yapımı saatli boru bomba olduğu belirlenmişti. Kışlalı suikastinde kullanılan bomba ile aynı düzeneği taşıyordu ancak farklı miktarlarda patlayıcı malzeme içeriyordu. İran şüphesi. Suikastin ardından yurda giriş çıkış kontrolleri arttırılırken suikast akşamı Türkiye'den çıkış yapmak isteyen 3 İranlı şüphe üzerine Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı. Türkiye ile İran arasında yürütülen diplomatik temasın ardından 12 saatlik sorgulama sonunda 3 İran yurttaşı öğle saatlerinde serbest bırakıldı. İran, gereksiz yere gözaltına alındınız derken, Türkiye, bu kişilerden resmi pasaport çıkmadı, polis görevini yerine getirdi yanıtını verdi. İranlıların gözaltına alınması suikastle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Tahran yönetimine mesaj olarak değerlendirildi. Bombanın karmaşık yapısı nedeniyle suikasti gerçekleştiren örgüte henüz işaret edilemezken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan bombalı olaylar arşivinde bulunan örgütlerin gerçekleştirdiği olaylarla karşılaştırılarak sonuca gidilmeye çalışıldı. Suikastte şeriatçı terör örgütü İBDC olasılığını öne çıkaran bulgular ve bazı zanlıları belirlendi. Kışlalı suikastini bombaya benzer düzeneğin, İstanbul'da son 2 ayda gerçekleştirilen eylemlerdeki patlayıcılarda kullanıldığı kaydedildi. İBDC'ye yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 7'si Kasım ayında çıkarıldıkları İstanbul DGM tarafından tutuklandı. MİT, suikaste yurt dışı bağlantısı olasılığının yüksek olması nedeniyle çalışmalarını yabancılar üzerinde yoğunlaştırdı. MİT'in yaptığı çalışmalar doğrultusunda son 4 ay içerisinde Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye giriş yapan incelemeye alındı. Şüpheli görülenlerin gizli servis ya da örgüt bağlantıları da araştırıldı. Jandarma ve emniyet tarafından gözaltına alınan ve görgü tanığı olan çok sayıda yurttaşın sorgusu soruşturmayı yürüten Ankara DGM savcısı Hamza Keleş tarafından yapıldı. Bu ifadeler doğrultusunda soruşturma şekillendirilmeye çalışıldı. Görgü tanıklarınca Kışlalı öldürülmeden önce çay yolunda sık görüldüğü ve şüpheli olduğu bildirilen füme renkli arabalar incelemeye alındı. Binden fazla füme araba ortaya çıkarken verilen bilgiler sonucu bu rakam 150'ye kadar indirildi. Kemalist kafir ortadan kalktı. Avrupa'nın merkezi Köln kentinde bulunan ve Hilafet Devleti adı altında Türkiye'de şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak için çalışan kaplancıların yayın organı Ümmet-i Muhammed gazetesinde yayınlanan haberde Kışlalı için bir Kemalist kafir daha ortadan kalktı denildi. Kaplancıların Köln'de basılan ve Almanya'da neredeyse tüm camilerde ücretsiz olarak dağıtılan haftalık gazetelerinde verdikleri haberde şöyle denildi. Laik ve demokrat kafa yapısıyla kafirlikte en uç noktada bir yerde, kafirliğin en olgunlaşmış döneminde her fanide olduğu gibi Allah'ın takdir ettiği öyle ya da böyle bir çeşit ölümle bir Kemalist kafir daha ortadan kalktı elhamdülillah. Adı Ahmet Taner Kışlalı. Bu herif, laik dinsiz kafa yapısıyla görev yaptığı üniversitede ders verdiği şu kadar genci kafirleştiriyor. Savcı Keleş, herkes şüphelidir. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Hamza Keleş, Kışlalı'nın bombalı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında görgü tanığı bir kadının ifadesini aldı. Keleş, zamanı ihtiyaçları olduğunu, olayda herkesin şüpheli olabileceğini söyledi. Suikasti çözmek için basının da yardımcı olmasını isteyen Keleş, olayla ilgili her şeyin haber olarak değerlendirilmemesi ve soruşturmayı etkileyecek yayınlar yapılmaması gerektiğini bildirdi. Suikaste karıştıkları belirlenen biri bayan, üç şüphelinin çizilen robot resim ve eşkali, MIT ve emniyette daha önce bombalama eylemlerine katılanların dosyalarıyla karşılaştırılırken, güvenlik birimleri robot resimlerle ilgili tüm ihbarları ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini söylediler. Yılmaz kafaları karıştırdı. Soruşturma sürerken ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Sabah gazetesinde yayımlanan açıklaması, gözlerin bir kez daha İran'a çevrilmesine neden oldu. Yılmaz, bomba analizine göre suikasti İBDC'nin yaptığının ortaya çıktığını ileri sürerek, gözaltındaki örgüt üyelerinden de benzer bilgiler alındı. MIT'e sordum. Onlar da teyit etti dedi. Suikaste dış bağlantıya dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi. Olayı organize eden kişilerin İranlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişiler de Almanya'da. Burada Almanya'ya büyük sorumluluk düşüyor. Almanya ile İran arasında enteresan bir ilişki var. Almanlar önceki yıllarda Almanya'da bir restoranda cinayet işleyen İranlıları İran'a iade etti. İran'da adama mahkum edilen bir Almanı İran'da idama mahkum edilen bir Almanı Almanya'ya verdi. Bu cinayeti işleyenlerin, işletenlerin Türkiye'ye verilmesi gerekir. Almanya, isim verin. Yılmaz'ın suikastla ilgili ilk açıklamalarıyla gündeme gelen faillerin Almanya'da bulunduğu iddiası, Alman makamlarını harekete geçirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda, isimlerin verilmesi durumunda gerekenin yapılacağı vurgulandı. Emniyet ve MIT'teki arşivler doğrultusunda yasa dışı terör örgütlerinin bombalama tarzları irdelendi. Kaynaklar, İBDC'nin diğer bombalama eylemleriyle bu olayın örtüşmediğini, ancak bunun örgütün yapmadığı anlamına gelmeyeceğini, yöntemini değiştirmiş olabileceği olasılığı üzerinde de durulduğunu bildirdiler. Yetkililer, suikaste en belirgin olan unsurun bombanın yapılma tarzı olduğunu, ancak buradan bir sonuca gitmenin mümkün olmadığını söylediler. Umut Operasyonu. Ahmet Taner Kışlalı suikasti soruşturmasında 6 ay geçmesine karşın somut gelişme sağlanamadı. 17 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Beykoz'da şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelik başlatılan ve yurt geneline yaygınlaştırılan operasyonlarda ele geçirilen bilgi ve dokümanlar arasındaki bir rapor, 7 yıldır failleri bulunamayan Uğur Mumcu suikastini aydınlatıcı bilgilere ulaşılmasını sağladı. Bu bilgiler ışığında örgüt üyeleri izlemeye alındı. Umut Operasyonu adıyla 21 Şubat 2000 tarihinde başlatılan çalışmalar 6 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul'da ilk sonucu verdi. Operasyonda İran güdümlü Tevhid Selam örgütünün üyeleri Yusuf Karakuş, Abdülhamit Çelik, Hasan Kılıç, Mehmet Ali Tekin, Muzaffer Dağdeviren, Mehmet Şahin, Talip Özçelik, Arif Tarı ve Fatih Aydın gözaltına alındı. Hasan Kılıç'ın verdiği ifade ışığında Necdet Yüksel, onun açıklamalarıyla da Tekin Kodu adlı Ferhan Özmen'e ulaşıldı. Yüksel ve Özmen emniyet sorgularında Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı suikastine tutuklu bulunan Rüştü Ay Tufan ve firari Oğuz Demir ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Necdet Yüksel'in ifadeleri doğrultusunda Sincan'da ele geçirilen örgüt cephaneliğinde Kışlalı'ya yönelik saldırıda kullanılan zaman ayarlayıcı Serkisof marka saat ile elektronik düzenek, 80 kilograma yakın C4 patlayıcı ve bilyalar bulundu. Kışlalı'nın aracına bombayı yerleştiren Rüştü Ay Tufan, Çeçenistan'a gitmeye hazırlanırken 21 Eylül 2000 tarihinde Sapanca'da depremden sonra yapılan bir konteynerde yakalandı. Ay Tufan, Ankara Emniyetindeki sorgusunda suikasti gerçekleştirdiğini itiraf ederken, suikastin firari sanığı Oğuz Demir'in Ağrı'nın Esendere Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçtiği belirlendi. Soruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, Rüştü Ay Tufan'ın yakalanmasının ardından Umut Operasyonu'na ilişkin ek iddianame hazırladı. Ankara DGM Başsavcılığı'nın iddianamesinde Necdet Yüksel, Ferhan Özmen, Oğuz Demir ve Rüştü Ay Tufan'ın konuşmaları ve değerlendirmeleriyle İslam dinine karşı tavır aldığını ileri sürdükleri Ahmet Taner Kışlalı'ya eylem yapmayı kararlaştırdıkları kaydedildi. İddianameye göre bu karar çerçevesinde 1992-1993 yıllarından itibaren Kışlalı'ya ilişkin Yüksel ve Ay Tufan istihbarat çalışması yaptılar. Suikaste Necdet Yüksel, Oğuz Demir, Ferhan Özmen ve Rüştü Ay Tufan birlikte katıldılar. 20 Ekim 1999 günü saat 22 sıralarında Özmen'in hazırladığı bombayı Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Ay Tufan araca yerleştirdi. Olay yerinde bulunan Efes Pilsen bira kutusu bombada dış kaplama olarak kullanıldı. Parçaların akım kaynağı olarak Toshiba marka pil kullanılırken bombada irtibat kablosu olarak bakır kablo, parça etkisini arttırmak için de metal bilyeler yerleştirildi. Patlayıcı olarak 250-300 gram TNT RDX'in kullandığı bombanın el yapımı olduğu belirlendi. Savcı Hamza Keleş tarafından hazırlanan Umut iddianamesinde 1987 yılından itibaren merkezi İran'da bulunan Kudüs Ordusu adlı örgüt birimince Ferhan Özmen, Necdet Yüksel, Oğuz Demir ve Rüştü Ay Tufan'ın din kardeşliği imajı kullanılarak kendilerine bağlandığı, daha sonra da bu kişileri İran'a çağırarak siyasi ve askeri eğitim verdikleri kaydedildi. Ay Tufan, Nasır adlı İranlı tarafından kendilerine Urumiye kenti yakınlarında Besiç olarak belirtilen askeri birlikte bomba hazırlanması ve C4, TNT, RPG-7 roketleri konusunda eğitim verildiğini açıkladı. Özmen ve Yüksel'le birlikte diğer sanıkların da İran'da askeri ve siyasal eğitim aldıklarını söylemelerine karşın Umut Operasyonu soruşturmasına ilişkin ilk iddianame ile Ay Tufan hakkında hazırlanan ek iddianamede suikastlerdeki İran bağlantısı ortaya çıkarılamadı. Sanıkların da İran'dan kimlerden ve nasıl talimatlar aldıklarına, suikastleri kimin isteğiyle gerçekleştirdiklerine ilişkin ifade vermemeleri dikkat çekti. Umut Operasyonu çevresinde yürütülen soruşturmada aralarında Profesör Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Profesör Ahmet Taner Kışlalı ve Doçent Bahriye Üçok suikastlerinin de bulunduğu bazı siyasi cinayetleri gerçekleştirdiklerini itiraf eden Kudüs Savaşçıları Örgütü'nün üst düzey sorumlusu Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel'e Kışlalı'nın evinin bulunduğu Çayyolu'ndaki sokakta tatbikat yaptırıldı. Özmen, Kışlalı ve Üçok suikastlerinde kullanılan bombayı kendisinin hazırladığını söyledi. Necdet Yüksel ise tatbikatta Kışlalı'nın otomobiline bombanın nasıl yerleştirildiğini anlattı. Kışlalı'nın evinin önündeki tatbikat sırasında yurttaşlar, zanlıları, mollalar İran'a sloganları atıp yuhaladılar. Kışlalı suikastine katılanlardan Tekin Kod adlı Ferhat Özmen, Necdet Yüksel, Rüştü Ay Tufan, anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs suçundan Türk Ceza Yasası'nın 146'ya 1. maddesine göre idam cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezalar ömür boyu ağır hapis cezasına çevrildi. Özmen ile Yüksel'in suikaste birlikte katıldıklarını söyledikleri Oğuz Demir ise hala yakalanamadı. Suikaste katılan tüm faillerin İran'a turistik gezi amacıyla gitmiş olmaları ise dava dosyasında yalnızca bir tesadüf olarak kaldı. 11. ayrımın sonu, sayfa 143.